Ayrım 12, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 116. Akşam yemeğinden sonra kamp ateşinin etrafında otururlarken Nicholas birdenbire doğrularak başını yana eğdi. Olmayacak sesler mi duymaya başladım? Tessay güldü. Hayır, duyduğunuz şarkı sesi. Manastırdaki keşişler bizi karşılamaya geliyorlar. Roy'unla Nicholas o zaman meşaleleri gördüler. Keşişler sırayla yamaca tırmanıyorlardı. Kampa yaklaşırlarken meşalelerin alevleri ağaçların arasında titreşiyordu. Boris'in adamları ve katırcılar ileride toplandılar. Manastırdan gelen grubu karşılamak için şarkı söyleyip tempoyla ellerini şaklatmaya başladılar. Kalın erkek sesleri yükselip alçaldı. Adeta bir fısıltıya dönüştü. Sonra yine ağır ağır yükseldi. Güzel ve etkileyici bir şeydi bu. Afrika'nın geceye yayılan sesiydi. Nicholas sırtında sanki buzdan eller dolaşıyor gibi titredi. Sonra rahiplerin beyaz cübbelerini gördüler. Dönemeçli yolda ilerlerken meşalelerin ışığında pervanelere benziyorlardı. İlk kutsal keşiş kamp alanına girerken hizmetkarlar dizüstü çöktüler. Genç müritlerdi bunlar. Başları açık, ayakları çıplaktı. Onları beyaz cübbeli, beyaz türbanlı keşişler izlediler. Açılarak iki yana ayrıldılar. Parlak işlemelerle süslü cübbeler giymiş rahipler ve diyakozlar için bir şeref kıtası oluşturdular. İkinci gruptakilerin ellerinde uzun sopalara takılı, gümüş işlemeli, ağır koptik haçlar vardı. Onlar da yine ilahiler okuyarak ikiye ayrıldılar. İri yarı dört yardımcının taşıdığı süslemeli bir tahtirevan ortaya çıktı. Onu kampın ortasına bıraktılar. Tahtirevanın kırmızı ve sarı ipek perdeleri meşalelerin ışığında parlıyordu. Boris Nicholas'a diğerleri tarafından da duyulan bir fısıltıyla ''Başrahibi karşılamak için ilerlemeliyiz.'' dedi. ''Adı Jali Hora'dır.'' Onlar tahtirevana yaklaşırlarken perdeler açıldı ve uzun boylu biri indi. Tessa ile Roy'un saygıyla diz çökerek ellerini göğüslerinde kavuşturdular. Ama Nicholas ile Boris ayakta beklediler. İngiliz başrahibi ilgiyle inceledi. Jali Hora, sıska, iskelet gibi bir adamdı. Cübbesinin altından çıkan bacakları çöp gibiydi. Kapkara ve çarpıktı. Kasları cılız, kirişleri de ip ipti. Arkasındaki yeşilli sarılı cübbe altın sırmayla işlenmişti. Bunlar ışıkla parlıyorlardı. Başrahip üzerine haçlar ve yıldızlar işlenmiş, yüksek düz tepeli bir şapka giymişti. Jali Hora'nın kuzguni siyah yüzü iyice kırışmıştı. Büzük dudaklı ağzında birkaç sarı ve çarpık dişi vardı. Sakalı şaşılacak kadar gümüşümsü beyazdı. Bir gözü bulanık maviydi. Tropik göz iltihabı yüzünden kör olmuştu. Ancak diğeri ise ava çıkmış bir parsınki gibi parlıyordu. Başrahip tiz ve titrek bir sesle konuşmaya başladı. Boris kutsuyor diye Nicholas'ı uyardı. İki adam da başlarını saygıyla eğdiler. Yaşlı adamın her duruşunda rahipler hep birlikte karşılık verdiler. Jali Hora'nın kutsaması sona erince ağır ağır dönerek dört yöne doğru haç çıkardı. İki çocuk gümüş buğurdanları hızla sallarken geceye keskin bir tütsü kokusu yayıldı. Sonra iki kadın ilerleyip başrahibin önünde diz çöktüler. Yaşlı adam öne doğru eğilerek onların iki yanağına gümüş haçıyla vurdu. Çatallaşmış sesiyle kadınları kutsadı. Boris Nicholas'a onun 100 yaşını geçmiş olduğunu söylüyorlar diye fısıldadı. İki beyaz cübbeli deptera Afrika abanozundan yapılmış bir tabureyi getirdiler. Üzerindeki oymalar öyle güzeldi ki Nicholas onu adeta hayranlıkla inceledi. Herhalde tabure çok eskiydi ve müzedeki koleksiyona da çok yakışırdı. İki deptera Jali Hora'yı dirseklerinden tutarak tabureye oturttular. Geri kalanlar yere diz çöküp başrahibin etrafında bir daire oluşturdular. Kara yüzlerini ona doğru kaldırmışlardı. Tessay adamın ayağının dibine oturdu. Kocası konuşmaya başlayınca da onun sözlerini Amharik diline çevirdi. ''Sizi tekrar selamlamak benim için bir şeref, kutsal baba.'' Yaşlı adam başını salladı. Boris de konuşmasını sürdürdü. ''Size kraliyet ailesinden olan soylu bir İngiliz'i getirdim. O Aziz Frumentius Manastırı'nı ziyaret edecek.'' Nicholas itiraz etti. ''Bu kadar abartma dostum.'' Bunun üzerine herkes onu büyük bir ilgiyle incelemeye başladı. İngiliz o zaman ağzını çarpıtarak usulca ''Şimdi ne yapacağım?'' diye sordu. Boris zevkle güldü. Onun buraya kadar neden geldiğini sanıyorsun? Adam bir armağan istiyor, para yani. Nicholas Maria Teresa doları mı dedi. Etiyopya'da yüzyıllardan beri kullanılan paraydı bu. Hayır, şart değil, zaman değişti. Jalihora Yankilerin yeşil dolarlarını memnunlukla kabul eder. Ne kadar? Sen kraliyet ailesine mensup olan bir soylusun ve onun vadisinde avlanacaksın. En aşağı 500 dolar vermelisin. Nicholas yüzünü buruşturdu. Sonra da katırlardan birinin küfesinden çantasını almaya gitti. Geri döndüğünde eğilerek baş rahibi selamladı ve bir deste parayı adamın pençeye benzeyen eline bıraktı. Jalihora gülümserken sarı kırık dişleri gözüküyordu. Adam kısaca bir şeyler söyledi. Tessay da onun sözlerini çevirdi. Aziz Frumentius Manastırı'na ve Timkat mevsimine hoş geldiniz diyor. Abbay Nehri kıyılarında başarıyla avlanmanızı diliyor. Birdenbire kamp yerindeki ciddi hava kayboldu. Herkes gülerek kahkahalar atmaya başladı. Baş rahip bir şey bekliyormuş gibi Boris'a baktı. Tessay, kutsal rahip yolculuğun kendisini susattığını söylüyor diye çevirdi. Boris açıkladı. Bu ihtiyar iblis konyağa bayılır. Sonra da kamp uşağına seslendi. Bir şişe konyak getirilerek törenle baş rahibin önündeki kamp masasına konuldu. Boris'in önündeki vodka şişesinin yanına birbirlerinin şerefine kadeh kaldırdılar. Jalihora içkiyi yuvarlarken sağlam olan tek gözü yaşardı. Sonra Royan'a boğuklaşmış bir sesle sordu.
Voizero Royan, size nereden geldiğinizi, insanların kurtarıcısı İsa'nın gerçek yolunu izleyip izlemediğinizi soruyor diye çevirdi Tessay.
Royan, ben Koptik bir Mısırlıyım diye cevap verdi. Jalihora ve rahipleri takdirle gülümsediler.
Baş rahip kadına, Mısırlılar ve Etiyopyalılar biz İsa'nın izindekiler kardeşiz dedi. Koptik sözcüğü bile Grekçe bir kelime ve Mısırlı anlamına geliyor. 1600 yıl Etiyopya Abunası yani Piskoposu Kahire'deki Patrik tarafından atandı. İmparator Haile Selasiye bunu 1959'da değiştirdi. Ancak biz yine de İsa'ya giden gerçek yolu izliyoruz. Hoş geldin kızım.
Jalihora'nın depterası kadehe tekrar konyak koydu. Yaşlı adam da bir solukta içti. Boris'i bile etkiledi bu. Yüksek sesle, içki şu sıska kara kaplumbağanın neresine gidiyor dedi. Tessay onun sözlerini çevirmeyip gözlerini yere dikti. Kutsal adama yapılan bu hakaretin onu yaraladığı bir Madonna'nınkini andıran yüzünden anlaşılıyordu.
Jalihora Nicholas'a döndü. Tessay da ona vadisine hangi hayvanları avlamaya geldiğinizi öğrenmek istiyor diye açıkladı.
Nicholas bütün cesaretini toplayarak dikkatle cevap verdi. Yaşlı adam duyduklarına inanamıyormuş gibi bir an derin sessizlik oldu. Sonra baş rahip gıdaklar gibi güldü. Rahipler de söylenenlere inanamadıklarını belirterek neşeyle bağırıştılar.
Bir diktik, siz bir diktik avlamaya geldiniz öyle mi? Ama o boy bir hayvanın eti yoktur ki.
Nicholas onların ilk şoku atlatmalarını bekledi. Sonra da müzedeki dondurulmuş dikdikin, Madoc Harperi'nin fotoğrafını çıkardı. Masaya Jalihora'nın önüne bıraktı. Müthiş bir açıklama yapıyormuş gibi bir tavırla, bu sıradan bir dikdik değil dedi, kutsal bir dikdik. Tessay'ın sözlerini çevirmesi için ona başıyla işaret etti. İzin verin de size efsaneyi yeniden anlatayım. Diğerleri dinsel yanı ağır basan güzel bir hikaye dinlemek umuduyla sessizleştiler. Baş rahip bile kadehi ağzına götürmek üzereyken tekrar masaya bıraktı. Tek gözünü resimden Nicholas'ın suratına kaydırdı. İngiliz, vaftizci Yahya çölde açlıktan ölüyordu diye başladı. Aziz'in adını duyan birkaç rahip hac çıkardılar. 30 gün 30 gece ağzına bir lokma yiyecek bile koymamıştı. Nicholas hikayeyi biraz uzatarak Aziz'in açlık yüzünden çektiği zorlukları anlattı. Kutsal Azizlerin hakkaniyet uğruna acı çekmelerinden hoşlanan dinleyicileri bu ayrıntıların zevkini çıkardılar. Sonunda Tanrı hizmetkarına acıdı. Küçük bir akasya korusuna bir antilopu koydu. Hayvan dikenlere takılıp kaldı. Tanrı Azize, ölmemen için sana yemek hazırladım dedi. Bu eti al ve ye. Vaftizci Yahya o küçük yaratığa dokunduğu zaman bütün parmaklarının izi onun sırtında kaldı ve bir daha da çıkmadı. Hayvanların her kuşağında bu izler görüldü.
Dinleyiciler çok etkilendikleri için sessizleştiler. Nicholas fotoğrafı başrahibe verdi. Aziz'in hayvanın üzerinde kalan parmak izlerine bakın. Yaşlı adam resmi heyecanla inceledi. Onu sağlam gözüne doğru götürdü. Sonra da bu doğru diye bağırdı. Aziz'in parmak izleri iyice belli oluyor. Fotoğrafı diyakozlarına verdi. Jali Hora'nın tepkisi onları cesaretlendirmişti. Adamlar da postu çizgili küçük önemsiz hayvanın resmine bakarak hayretle bağırdılar. Nicholas, içinizden bu hayvanı gören var mı diye sordu. Adamlar sırayla hayır anlamında başlarını salladılar. Fotoğraf ilk sırada elden ele dolaştı. Sonra sıra yere çömelmiş olan çömezlere geldi. Birdenbire içlerinden biri ayağa fırlayarak fotoğrafı sallamaya ve bağırmaya başladı. Heyecanla ben bu kutsal hayvanı gördüm diye bağırıyordu. Onu kendi gözlerimle gördüm. Buluğ çağına ancak erişmiş bir çocuktu. Diğerleri ona inanmadıklarını alayla haykırarak belirttiler. İçlerinden biri fotoğrafı çocuğun elinden kaptı. Onun erişemeyeceği kadar yükseğe kaldırıp çömezin damarına basmaya başladı. Jali Hora kederle bu çocuk gerizekalı diye açıkladı. Çoğu zaman iblisler onu zapt ediyor. O da krizler geçiriyor. Zavallı Tamre'ye aldırmayın. Tamre yardımcılardan oluşan sıranın önünde koşarak fotoğrafı çaresizce kapmaya çalışıyordu. Gözleri irileşmişti. Ama diğerleri resmi bir ileri bir geri elden ele dolaştırıyor, çocuğun onu almasına izin vermiyorlardı. Tamre'nin damarına basıyor, onun yaptıklarıyla alay ediyorlardı. Nicholas işe karışmak için ayağa kalktı. Geri zekalı bir çocukla alay edilmesine sinirlenmişti. Ne var ki aynı anda Tamre sanki biri kafasına bir sopa indirmiş gibi yere yığıldı. Gövdesi geriye doğru kaykıldı, gözleri döndü. Şimdi artık sadece gözlerinin akları gözüküyordu. Dudakları sırıtır gibi gerildi ve ağzı köpürdü. Nicholas onun yanına gidemeden dört yardımcı çocuğu kaldırıp götürdüler. Kahkahaları karanlık gecede uzaklaştı. Diğerleri sanki olağan dışı bir şey olmamış gibi davranıyorlardı. Jali Hora da depterasına başıyla kadehini doldurması için işaret etti. Jali Hora sonunda onlarla vedalaşıp diyakozlarının yardımıyla tahtrevanına bindiği sırada vakit epeyce ilerlemişti. Yaşlı adam konyak şişesini de alarak göğsüne bastırdı. Diğer eliyle de herkesi kutsadı. Boris, onun üzerinde iyi bir izlenim bıraktın My Lord İngiliz dedi. Vaftizci Yahya ile ilgili hikayen hoşuna gitti. Ancak paranın daha da hoşuna gittiğinden emin olabilirsin. Ertesi sabah yola çıktıkları zaman patika bir süre nehri izledi. Ama 1,5 kilometre kadar sonra su hızla akmaya başladı. Yüksek kırmızı kayaların arasından geçerek yine bir çağlayana dönüştü. Nicholas keçi yolundan ayrılarak uçurumun kenarına gitti. 60 metre aşağıya kayadaki derin yarığa baktı. Burası ancak öfkeli nehrin zorlukla geçebileceği kadardı. Bir taş atsa karşı kıyıya giderdi. O uçurumda ne bir keçi yolu vardı ne de insanın ayaklarını basabileceği bir çıkıntı. İngiliz geri dönüp kervana katıldı. Yol nehirden uzaklaşarak yine sık ağaçlı bir vadiye saptı. Royan patikanın iki yanındaki yüksek toprakları ve yoldaki suların aşındırdığı kayaları işaret etti. Herhalde Dandera eskiden buradan akıyordu. Sonra kendine uçurumda yeni bir yatak açtı. Nicholas haklısın sanırım diyerek başını salladı. Bu kireç taşı kayalar bazalt ve kum taşlarının arasından çıkmış. Bütün bu bölge erozyon ve durmadan değişen nehir yüzünden parçalanmış. O kireç taşlarında mağaralar ve kaynaklar olduğundan eminim. Şimdi yol hızla Mavi Nil'e doğru iniyordu. Son birkaç kilometrede neredeyse 450 metre alçalmıştı. Vadinin iki yanı sık bitkilerle kaplıydı. Pek çok yerde kaynaklar kireç taşlarından sızıyor ve nehrin eski yatağına akıyorlardı. Aşağıya inerken sıcaklık da iyice artıyordu. Çok geçmeden Roy'un haki gömleğinin sırtı terden ıslandı. Yamacın yukarılarında çalılıkların arasından fışkıran sular ince bir dereye akıyordu. Sonra yolcular bir dönemeci açtıklarında derenin Dandera nehrine katıldığını gördüler. Geriye dönüp baktılar. Nehir duvar gibi kayalardaki kemerimsi bir yerden çıkıyordu. Bunun etrafındaki kayalar garip bir pembeydi. Sanki pürüzsüz ve cilalı gibiydiler. İnsan dudaklarının içindeki mukozaya benziyorlardı. Kayanın rengi ve dokusu öyle olağanüstüydü ki bu hem Nicholas'ın hem de Roy'un ilgisini çekti. Katırlar aşağıya doğru inerlerken onlar kayayı incelemek için döndüler. Katırların nal tıkırtıları ve insan sesleri bu daracık yerde garip bir biçimde yankılandı.
Roy'un başını kaldırmış yarığa ve o garip kayalara bakıyordu. Bu korkunç dev gibi bir heykele benziyor. Ağzından su püskürten bir heykele. Başlarında Taita ve Prens Memnon'un bulunduğu Mısırlılar buraya erişebilselerdi herhalde çok etkilenirlerdi. Bunu hayal edebiliyorum. Kim bilir bu doğal oluşuma ne mistik anlamlar verirlerdi.
Nicholas sesini çıkarmadı. Genç kadının yüzünü inceliyordu. Roy'un yüzünde ciddi bir ifade vardı. Kara gözleri hayranlık doluydu. Burada adama Quentin Park'taki koleksiyonunda bulunan bir portreyi hatırlatıyordu. Bu Krallar Vadisi'nden getirtilmiş bir freskteki Ramsesler çağında yaşamış bir prensesin resmiydi. Adam sonra kendi kendine buna neden şaşıyorsun diye sordu. O da damarlarında aynı kanı taşıyor.
Roy'un adama döndü. Bana biraz umut ver Nicky. Bütün bunların bir düş olmadığını söyle. Aradığımızı bulacağımızdan, Droid'in boşuna ölmediğini kanıtlayacağımızdan söz et. Yüzünü adama doğru çevirmişti. Yüzü güçlü isteği ve hafif ter yüzünden parlıyordu.
Nicholas onu kollarına alarak hafifçe aralık olan nemli dudaklarından öpmek için müthiş bir istek duydu. Ama onun yerine dönüp yoldan inmeye başladı. Kendini tümüyle kontrol altına alıncaya kadar da arkasına bakmaya cesaret edemedi. Bir süre sonra kadının çevik adımlarının hafif sesini duydu. Sessizce yoldan indiler. Nicholas öyle dalgınlaşmıştı ki birdenbire önlerinde beliren sahne onu gafil avladı. Nil'in ikinci yatağının yukarısındaki çıkıntılı bir kayanın üzerindeydiler. Aşağılarında kırmızı bir kayadan oluşmuş 150 metre derinliğinde dev bir kazan vardı. Efsaneleşmiş nehrin ana kolu yeşil bir sel halinde gölgeli uçuruma dalıyordu. Uçurum öyle derindi ki güneş ışınları oraya ulaşamıyordu. Nil'in yanında Dandera nehrinin daha az olan suları aynı biçimde sanki havalanıyor, bembeyaz köpükler halinde aşağıya akıyordu. Sular derinliklerde birbirine karışarak kaynıyor ve sonunda çıkış yolunu bulup karşı konulamayacak bir güçle akıyorlardı.
Roy'un sen buradan bir botla mı indin diye hayranlık içinde sordu.
Eski anılar Nicholas'ın kederle gülümsemesine neden oldu. O zamanlar genç ve aptaldık. İkisi de bir süre konuşmadılar. Sonra Roy'un yavaşça, Taita ile prensi nehirden yukarı çıktıkları zaman bu noktada duraklamış olabilirler dedi. Etrafına baktı ve sonra batıyı işaret etti. Bu kolaylıkla anlaşılıyor. İkinci uçurumdan yukarı çıkmış olamazlar. Onlar da uçurumun yukarısından ilerlemiş olmalılar. Yani şimdi durduğumuz yerden. Duyduğu heyecan sesinden belli oluyordu. Nicholas mahsus ona takıldı. Belki de nehrin karşı kıyısından çıktılar.
Bu aklıma gelmedi. Tabii o da olabilir. Bu tarafta kanıt bulamazsak karşıya nasıl geçeceğiz?
Roy'un bunları söylerken üzüntüsünü saklayamamıştı. Bunu gerektiği takdirde düşünürüz. Zaten şartlar ağır. Yeni dertler aramanın sırası değil.
İkisi de yine sustular. Yüklendikleri işin büyüklüğünü ve kesin olmayan yanlarını düşünüyorlardı.
Sonra Roy'un kendini toparladı. Manastır nerede? Onu göremiyorum.
Hemen ayağımızın altında, kayanın içinde.
Orada mı kamp kuracağız?
Sanmıyorum. Gel Boris'e yetişelim. Ne yapmak niyetinde olduğunu öğrenelim.
Coşkun suların kenarından inen yolda ilerleyip patikanın ikiye ayrıldığı noktada kervana yetiştiler. Kollardan biri nehirden uzaklaşarak ağaçlıklı çukur bir yere iniyordu. Diğeri ise hala kayaların üzerinden gitmekteydi.
Boris onları bekliyordu. Adam nehirden uzaklaşan yolu işaret etti.
Ağaçların arasında kamp kurmak için güzel bir yer var. Geçen sefer avlanırken orada konakladım.
Düzlüğü birkaç yaban inciri ağacı gölgelemişti. Az ileride bir kaynak vardı.
Boris yükü azaltmak istediği için çadırları getirmemişti. Katırların yükleri indirilir indirilmez adamlarına saz damlı 3 kulübe yaptırdı. Tuvalet içinde kaynağın uzağına bir çukur kazdırdı.
Bunlar olurken Nicholas Roy'unla Tessa'ya işaret etti. Üçü manastırı görmeye gittiler.
Yolun ikiye ayrıldığı noktaya vardıkları zaman Tessay uçurumun yukarısından giden yola saptı. Kısa bir süre sonra da dik kayaya oyulmuş geniş bir merdivene geldiler. Bu aşağıya doğru iniyordu. Beyaz cübbeli bir grup rahip merdivenden çıkmaktaydı. Tessay durup onlarla konuştu. Sonra da Nicholas'la Roy'una "Bugün Katera" diye açıkladı. "Yarın başlayan Timkat Bayramı'nın gecesi. Çok heyecanlılar. Bu dini yılın en önemli olaylarından biri."
"Roy'un bayramda ne kutlanıyor?" diye sordu. "Mısır'ın kilise takviminde öyle bir bayram yok."
Tessay açıkladı. "Bu İsa'nın vaktizini kutlamak için yapılan Etiyopya bayramı. Tören sırasında tabut nehre indirilerek tekrar adanacak ve yeniden canlandırılacak. Yardımcılar da vaftiz edilecekler. Vaftizci Yahya'nın İsa'ya yaptığı gibi."
Dimdik kayanın yüzeyindeki merdivenden inmeye başladılar. Yüzyıllar boyunca buraya basan çıplak ayaklar basamakları çukurlaştırmıştı. Küçük grup aşağıya indi. Nil denen dev kazan aşağılarında kaynayıp ışırdıyor, etrafa köpükler saçıyordu. Sonunda kendilerini birdenbire kayaya oyulmuş bir terasla buldular. Yukarıdaki kırmızı kayanın uzantısı bir dam oluşturuyordu. Geçmiş yüzyıllarda burayı yaratanlar bazı kayaları sütunlara dönüştürmüşlerdi. Uzun terasın gerisinde mağara ağzına benzeyen pek çok kapı vardı. Yüzyıllar boyunca içinde bulundukları bu büyük kaya, koridorlar, hücreler, holler, kiliseler ve bin yıldan beri orada yaşayan keşişlerin türbeleri için oyulmuştu. Terasta bir grup keşiş oturuyordu. Bazıları bir diyakozun elindeki süslü kutsal kitaptan okuduğu duayı dinliyordu.
Tessay çoğu okuma yazma bilmiyor diyerek içini çekti. İncil'in rahiplere bile okunup anlatılması gerekiyor. Çünkü çoğu kutsal kitabı okuyamıyorlar.
Nicholas hatırlattı. Bizans kilisesi de öyleydi. Kilise bugün de çoğu cahil olan insanlar için haç ve kutsal kitabın yanında görkemli, ayrıntılı törenlerden oluşuyor.
Terastan ağır ağır ilerlerlerken başka grupların önünden de geçtiler. Keşişler oturmuş bir görevlinin yönetiminde Amharik dilinde ilahiler okuyorlardı. Hücreler ve mağaralardansa dua eden insanlarla yalvaran keşişlerin sesleri geliyordu. Etrafa yüzyıllar boyunca orada yaşayan insanların kokusu sinmişti. Bu odun dumanı, buhur, bayat yiyecek, pislik, ter, dindarlık, acı ve hastalığın kokusuydu. Keşiş gruplarının arasında hacılar da vardı. Bunların bir bölümü yolculuğu kendi başlarına yapmış, diğerlerini ise akrabaları uçurumdan aşağıya taşımışlardı. Orada Azize'ye yalvaracak, hastalıklarını ya da acılarını sona erdirmesi için niyazda bulunacaklardı. Kör çocuklar annelerinin kucağında ağlıyorlardı. Cüzzamlıların çürümüş etleri kemiklerinden sarkıyordu. Bazıları uyku hastalığı yüzünden komadaydılar. Bazılarındaysa başka korkunç tropik bir illet vardı. Acıyla dolu inlemeler keşişlerin dualarına karışıyor, kazana akan Nil'in gürültüsü de etrafta yankılanıyordu. Grup sonunda Aziz Frumentius'un mağara katedralinin kapısına vardı. Bu bir daire biçimindeydi. Etrafına aziz kafaları, yıldızlar ve haçlar yapılmıştı. Portreler ilkeldi ama sarı ve yumuşak toprak tonlarının çocuksu sadeliği insanı etkiliyordu. Azizlerin gözleri koskocamandı. Etrafları mangal kömürüyle çizilmiş olan bakışları merhametli ve huzurluydu. Kapıda yeşil kadifeden kirli bir cübbe giymiş olan bir diyakoz nöbet bekliyordu. Tessay ona birkaç kelime söyleyince adam gülerek başını salladı ve girmelerini işaret etti. Kapı çok alçaktı. Nicholas bu yüzden eğilmek zorunda kaldı. İçeride tekrar doğrulduğu zaman etrafına hayretle baktı. Mağaranın tavanı öyle yüksekti ki gölgelerin arasında kayboluyordu. Kaya duvarlara resimler yapılmıştı. Melekler ve baş melekler lambaların, mumların ışığında titreyip dalgalanıyorlardı. Duvarlara asılmış olan işlemeli örtüler resimleri yarı kapatıyordu. Bu örtüler buhurdanlardan yükselen is yüzünden lekelenmiş, kenarları da yırtılmıştı. Örtülerden birinde Aziz Michael şaha kalkmış beyaz bir atın üzerindeydi. Bir diğerinde de Meryem haçın dibinde diz çökmüştü. Yukarısında bir Romalı'nın mızrağının solgun renkli gövdesinde açtığı yaradan kanlar akan İsa vardı.
Bu kilisenin dış salonuydu. Dipteki kalın tahtadan yapılmış kapının kanatları açıktı. Oradan orta salona geçiliyordu. Grup taş döşeli yerde ilerleyerek yere diz çökmüş olan insanların arasından geçti. Hacılar lime lime elbiseleriyle azap ve dini vecd içindelerdi. Lambaların sönük ışığı ve mavi buhur dumanları arasında Araf'ın koyu karanlığında sonsuza kadar bekleyen kayıp ruhlara benziyorlardı. Ziyaretçiler iç kapının önündeki üç basamağa vardılar. Burada da yüksek yumuşak başlıklar giymiş iki diyakoz bekliyordu. Onlardan biri Tessa'yla sert bir tavırla konuşmaya başladı. Kadın da diğerlerine üzüntüyle Quidist'te yani orta salona bile girmemize izin vermiyorlar diye açıkladı. Onun gerisinde ise Magnas var, o kutsal yer. Nöbetçilerin arasından içeriye baktılar. Loşlukta sadece dipteki kapıyı seçebildiler. Yalnızca rahiplerin Magnas'a girmelerine izin var. Çünkü Tabot ve Aziz'in mezarının kapısı orada. Üzülmüş ve dış kırıklığına uğramışlardı. Mağaradan çıkarak terasa döndüler.
12. ayrımın sonu. Sayfa 126.